Ayrım 26, sayfa 340. 4. Demokrasi oyunu veya kulisle sahne arasındaki iddiatçı gelenek. Dünya değişmişti ve asıl devlet partisi için sahneden kulise taşınma zamanı gelip çatmıştı. Böylece 1908'de başlayan iddiatçıların iktidar serüveni yeni bir mecraya giriyordu. Kapitalizmin 1914'ten beri sürüp gelen yapısal krizden çıkması, emperyalistler hiyerarşisinin tepesine ABD'nin oturması, faşizmin yenilmesi, 2. emperyalist savaştan Sovyetler Birliği'nin prestijini arttırarak çıkması ve yeryüzünün lanetlileri için bir çekim merkezi haline gelmesi, sömürge halklarının doğrudan sömürgecilik statüsüne karşı bağımsızlık talebiyle dünya sahnesine çıkması, kapitalizmin veya emperyalizmin yeni bir evresine girildiği anlamına geliyordu. İşte Türkiye böylesi bir konjonktüre uyum sağlayacak, demokrasiye çok partili sisteme geçecekti. Benim asıl devlet partisi dediğim sahneden kulise çekilince Türkiye'ye demokrasi gelir miydi? Bir kere demokrasiden kim ne anlıyordu? Oysa Türkiye'de çok partili sistem hiçbir zaman olmadı. Asıl söz konusu olan kelimenin gerçek anlamında çok parti değil, devlet partilerinin sayısının birden çok olması ile ilgiliydi. Aynı şeyi başka kelimelerle söylersek söz konusu olan tam bir muvazaa idi. Yani kelimenin Türkçe karşılığı olan danışıklı dövüş. Demokrasiye muvazaaten geçilmişti. Türkiye ABD hegemonyasındaki emperyalist kampla Sovyet bloku arasında tarafsız kalmak istemiyordu. Hakim sınıflar koalisyonunun çıkarı tartışmasız bir şekilde emperyalist kampta yer almayı gerektiriyordu. Zaten ortada sorunun özüne ilişkin bir yenilik de yoktu. Emperyalizmin liderliği Antlatik'in öteki yakasına geçince Türkiye'de yönünü yeni dünyanın kuzeyine çevirecekti. Elbette küçük Amerika olmak için. Hegemonik güç olan ABD, kapitalist kampa yani hür dünyaya yönelik kızıl tehdidi bertaraf etmek için Moskova'yı başta 3. dünya toplumları olmak üzere dünya proletaryasının gözünde bir çekim merkezi olmaktan çıkarmak istiyordu. Ama militer güç dengeleri veriyken bunu sadece zora dayalı yöntemlerle gerçekleştirmesi mümkün değildi. Elbette zor ögesi tarihteki rolünü oynamaya devam edecekti. Öyleyse dünyanın yoksullarının gözünde Moskova'yı bir çekim merkezi olmaktan çıkarmanın yolu, yoksulların yoksulluğunu, isyanı gerektirmeyecek bir düzeyde tutmaya, en azından belirli bir düzeyin altına inmesini engellemeye bağlıydı. İşte Amerikan yardımları bu amacın gerçekleşmesi için gündeme gelmişti. Ama yardımlar Amerikan mallarının pazarını genişletmenin de bir aracıydı. Dünya Bankası gibi doğrudan ABD tarafından oluşturulan kurumlar da bu amaca yönelikti. Dönemin Türk yönetimi ABD önderliğindeki emperyalist kampa katılıp aktif görev üstlenmek konusunda ABD'nin kendisinden daha istekliydi. Sınıfsal çıkarlar da onu gerektiriyordu. İşte çok partiyi ve demokrasiyi sahneye davet eden nedenlerin birincisi buydu. İkinci bir neden daha vardı. Kemalistlerin devlet eliyle başta kendileri olmak üzere iktidar yandaşlarını zengin etmeleri demek olan devletçilik uygulamaları ve savaş vurgunlarıyla akıl almaz bir yeni yetme zenginler sınıfı oluşmuştu. Novo Riches. Sadece jandarma baskısıyla ve silah zoruyla yerinde tutulabilen yoksul çoğunun akıl almaz sefaleti ve aşağılanması pahasına gerçekleşmiş bir zenginlikti bu. Bu yeni yetme zenginler ve eskiden gelen komprador kapitalist unsurlar da devletin olur olmaz müdahalelerine ve keyfiliğine bir çeki düzen verilmesi zamanının geldiğini düşünüyorlardı. Ne de olsa Bonapartist rejim doğası gereği hür teşebbüsün hür hareketini kısıtlayıcı olabiliyordu. Velhasıl Türkiye'nin hür dünyada yerini alması için çok partili ve hür teşebbüslü olması gerekiyordu. Fakat çok parti ve hür teşebbüs rejimi TC ordusunun iç hizmet kanunuyla yan yana ve bir arada yol alacaktı. 1908 sonrası süreçte özellikle de 1923'ten sonra bir devlet parti hükümet özdeşliği oluşmuştu. Tek partinin başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanıydı. İşin doğası gereği modern ama totaliter rejimde neyin devlet, neyin parti, neyin hükümet olduğu belirsizdi. Bu yapı kırılmadığı sürece Türkiye'de burjuva anlamda bir biçimsel demokrasi mümkün olamazdı. Olsa olsa bir susurluk cumhuriyeti olabilirdi. Aslında 1945-46'da başlayan değişim, eğer memlekete muhalefet gerekiyorsa onu da biz getiririz şeklindeki Osmanlı iddiatçı Kemalist yönetim prensibinin gereğinin yapılmasından başka bir şey değildi. Nasıl 1930'da ebedi şef Mustafa Kemal güvendiği dostu Fethi Bey'e bir muhalefet partisi kurdurmuşsa, şimdi de milli şef İsmet İnönü yeni yetme zenginlerle komprador kapitalistlerin sözcüsü durumundaki ünlü iddiatçı Celal Bayar'dan bir muhalefet partisi kurmasını istiyordu. Nasıl 1930'da oynanan oyundan habersiz, çaresiz, yoksul kitleler Serbest Cumhuriyet Fırkası'na yöneldiyse, bu sefer de Celal ve Adnan Beylerin Demokrat Partisi'ne teveccüh edecekti. Gerçi kurulduktan 4 yıl sonra Demokrat Parti iktidar olacaktı ama Türkiye'ye demokrasi gelmeyecekti. Zira demokrasinin gelmesi için daha önce başka şeylerin gelmesi gerekiyordu. O zamandan sonra asıl devlet partisiyle gerektiğinde seçimlere katılıp hükümet olabilen siyasi parti veya partiler arasında şöyle bir iş bölümü oluşacak ve bugünlere kadar gelecekti. Görünen siyasi parti veya partiler halkı aldatıp oyalayacak, asıl devlet partisi de yönetecekti. Görünen siyasi partiye dayalı hükümet ufak tefek temel sorunlarla ilgili olmayan işlerle uğraşacak, asıl işlerse asıl devlet partisinin yetki ve tasarrufu altında yürüyecekti. Ve belirli dönemler hariç 1960, 1971, 1980, 1998 ve benzeri asıl devlet partisi ortalıkta pek görünmeyecekti. Asıl devlet partisi artık muhalefeti olan halkın oy kullandığı, seçimlerin gizli oy açık sayım esasına göre yapıldığı ama sadece asıl devlet partisinin kurulmasına izin verdiği siyasi partilerin seçime katılabildiği bir demokrasi için kolları sıvamıştı. Şimdi iş bunu gerçekleştirmeye kalıyordu. Bundan sonra olacaklar ya da işin aslı densin, tarihçilerin, anayasa profesörlerinin ve siyaset bilimcilerin hikaye ettiğine benzemese de insanlar yine de onların anlattığına inanacaktı. Ve senaryo şöyle işleyecekti. Milli Şef İsmet Paşa 19 Mayıs 1945'teki törende demokrasiye geçileceğinin ilk müjdesini veriyordu. Memleketin siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensipleri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir. Sonra sıra kimlerin demokrasi filminde başrolü oynayacağının tespitine geliyordu. 10 gün sonra 29 Mayıs mecliste TBMM 5 kişinin bütçeye red oyu vermesine karar verildi. Bu 5 kişi şunlardı. Yeni yetme zenginlerin ve komprador burjuvazinin temsilcisi ünlü iddiatçı komitacı lakabıyla maruf Celal Bey, Bayar. Aydın'ın ünlü toprak ağalarından 1930'daki ilk muhalefet denemesi günlerinde ebedi şef tarafından keşfedilen Çakırbeyli çiftliğinin sahibi Adnan Bey, Menderes. Sadece Orta Anadolu'nun, Eskişehir değil, belki de Türkiye'nin en büyük toprak ağası Emin Bey, Sazak. Kemalist bürokrasinin temayüz etmiş adamlarından Refik Koraltan ve ünlü tarihçi M. Fuat Köprülü. Güdümlü muhalefetin ayrışmasında ve sanki güdümlü değilmiş gibi bir izlenim yaratılmasında köylüyü topraklandırma kanun tasarısının 17. maddesi yüzünden çıkan kriz, Adnan Menderes'in komisyon başkanlığından istifası ve diğer toprak ağalarının da tasarıya muhalefet etmeleri DP'ye giden yolu kısaltmıştır. İlginç olan köylüyü topraklandırma kanun tasarısını görüşen komisyon başkanının da büyük bir toprak ağası olmasıydı. Bu dünyada toprak ağalarının toprak reformu yaptığı görülmüş bir şey değildir. Gerçi içi iyice boşaltıldıktan sonra tasarı yasalaşmıştı ama o haliyle bile uygulanmamıştır. Kanun çıktıktan hemen sonra en büyük toprak ağalarından biri olan Cavit Oral Tarım Bakanı yapılmıştır. Aslında önce kanun çıkarıp sonra onu uygulamamak veya sulandırmak tipik bir Türk yönetim geleneğidir. Hemen arkasından Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü CHP grubuna daha sonra dörtlü takrir olarak ün yapacak bir önerge veriyorlar. Bu önergede milli hakimiyetin tek tecelli yeri olan Büyük Millet Meclisi'nde hakiki bir murakabenin sağlanmasına, demokratik müesseselerin serbestçe doğup yaşamasına engel olan ve anayasa halkçı ruhunu takyit eden bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını ve parti tüzüğünde de yine bu maksatların icap ettirdiği tadillerin hemen icrasını talep ediyorlardı. Sonuçta önergeye dördü dışında oy veren olmuyor ve önerge reddediliyor. Menderes'le Köprülü Vatan Gazetesi'nde iktidarı eleştiren sert yazılar yazıyorlar. Parti divanı 21 Eylül 1945'te toplanarak bu iki milletvekilini partiden ihraç ediyor. Onları destekleyen Koraltan da partiden istifa ediyor. Nihayet en ağır top olan komitacı Celal Bey de hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa ediyor. Artık senaryo tamamdı ve filmin çekimine devam edilebilirdi. Bayar 1 Aralık 1945'te ilk defa yeni bir parti kurmak istediklerini açıklıyor. Birkaç gün sonra da Cumhurbaşkanı İsmet Paşa ile Celal Bayar Çankaya Köşkü'nde uzun bir görüşme yapıyorlar. Yeni kurulacak partinin özellikleri, neleri yapmaması gerektiği konusunda anlaşmaya varıyorlar. 1. Çok partili hayata geçmezse Türkiye yalnız kalır. Yalnızlıktan kurtulmak için çok partili hayata geçmelidir. 2. Atatürk'ün koyduğu temel ilkeler tartışma konusu yapılmamalıdır, daha doğrusu irtica konusunda hassas olunmalıdır. 3. CHP yeni kurulacak partiye zorluk çıkarmamalıdır. Artık devletimize gereken muhalefet için her şey tamamdı ve 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti Bayar'ın deyişiyle Kemalizm ideolojisinden yani tam demokrasiden mülhem olarak kuruluyordu. Türkiye'yi küçük Amerika yapmaya kararlı CHP'li muhalif Kemalistlerin kurdukları partinin adını da Büyük Amerika'dan alacaklardı. Demokrat Parti. Başta İş Bankası grubu olmak üzere yeni ve eski kent zenginlerinin adamı Bayar'la, toprak ağalarının temsilcisi Menderes memlekete demokrasiyi getirmek için harekete geçiyorlardı. Bonapartist diktatörlüğün tüm baskıcı yasaları yerinde duruyordu. Ama nedense memlekete muhalefet geliyordu. Öyle ya, artık inkılaplar yerleşmişti, halktan korkmanın alemi yoktu. O güne kadar devrimler devletten halka doğru yapılmıştı. Şimdi sıra devrimlerin milletten devlete doğru yapılmasına gelmişti. Celal Bayar sadece bunları değil, Türkiye'nin nasıl sınıfsız bir toplum olduğunu da söylemeden edemiyordu. Türkiye toplum yapısının Batı milletleri toplum yapısına uymadığını görüyorduk. Bir kere memleketimizde sınıflar keskin çizgilerle birbirlerinden ayrılmamışlardır. Tersine birbirlerinin içinde birbirleriyle mütedahil olarak yaşarlar. Patron ve işçi ile ağa ve çobanlar hem menfaat hem hayat görüşü bakımından Batı'daki gibi bir çatışma içinde değildir. DP'nin kurucuları 1924 Anayasası'nın raftan indirilmesini demokrasi için yeterli sayıyorlardı. Buna rağmen halkın bu partiye yönelmesine şaşılacak bir taraf yoktur. Zira yoksul köylü, her türlü haktan mahrum işçi sınıfı ve esnaf artık CHP'den daha kötüsü olamaz bilincini taşıyordu. DP'nin tam bir muvazaa partisi olarak kurulmasına, liderinin ünlü bir iddiatçı olmasına rağmen güdümlü muhalefete geçiş tereyağından kıl çeker gibi olmayacaktı. Zira 1923'ten, dahası 1908'den beri devlet aygıtının adamları muhalefetsiz yönetime alışmışlardı. Güdümlü bile olsa kendileri için hesapta olmayan bir muhalefetle karşılaşmaktan rahatsız olmuşlardı. Bir kere 1947'de yapılması gereken genel seçimlerin tarihi bir yıl öne alınarak muhalefet partisi hazırlıksız yakalanmak istendi. Seçimler baskı altında yapıldı ve hile karıştırıldı. Tüm baskılar ve hileci yöntemlere rağmen DP 54 sandalye kazanmayı başardı. Baskı ve hileci yöntemlere başvurulması DP'ye olan halk desteğini büyüttü. Muhalefetin de sertleşmesine neden oldu. Fakat bu sefer iş ciddiydi. Ne yapıp edip Türkiye hür dünyada yerini almalıydı. Güdümlü muhalefet güdümlü olmaya devam ettikçe asıl devlet partisinin müsamahasına mazhar olacaktı. 14 Mayıs 1950 genel seçimlerinde DP ezici bir çoğunlukla meclise girdi. Bu dönemde emperyalizmle bütünleşmeye uygun bir ekonomik altyapı oluşturulacak, artık inkılaplar tepeden temele inecekti. Zira 1923'ten sonra yapılan inkılaplar daha çok üst yapı kurumlarını ilgilendiren inkılaplardı. Fakat onca inkılaba rağmen 1950'ye gelindiğinde memleketin manzarası 1923'tekinden pek farklı değildi. Gerçi pek çok inkılap yapılmıştı ama bu inkılaplar daha çok inkılapçıların durumunu inkılaba uğratmış, yoksul halk için farklı anlamlar taşımıştı. Halk çoğunluğu için inkılaplar jandarma zulmü, tam bir talana dönüşen vergiler, kara yoksulluk, sefalet, aşağılanma, velhasıl katıksız bir devlet terör rejimi demekti. Modernleşme ve çağdaşlaşma emekçi çoğunluğun gözünde köreleşmek gibi anlaşılıyordu. Bir tarafta halkı adam etmek isteyen modern çağdaş bir inkılapçı kadro, diğer tarafta inkılapların değerini bir türlü anlayamayan cahil ve yenilik düşmanı bir halk çoğunluğu. Ve bu çelişki bir türlü aşılamayacak, 1920'lerden 28 Şubat'a, oradan 2000'li yıllara miras kalacaktı. Gerçi DP üst yapıya ilişkin inkılapların artık tamamlandığı tespitinden hareket ediyordu. Ama yine de üst yapı inkılaplarının korunması konusunda hassasiyetini koruyordu. Zaten kurulurken de bu konuda asıl devlet partisine teminat vermişti. DP 31 Temmuz 1951'de kendi inkılap kanunu çıkardı. Bu, Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanundu. Kanunun gerekçesinde şöyle deniyordu: "Milli mücadelenin kahramanı ve memleketin kurtarıcısı Atatürk, Cumhuriyet'in ve inkılaplar rejiminin sembolü olması hasebiyle, hatırasına, eserlerine ve onu ifade eden varlıklara vaki olacak tecavüzler, bilvasıta Cumhuriyet'e ve inkılaplar rejimine tevcih edilmiş bir mahiyet ifade edeceğinden" deniyor. Aslında böyle bir kanun ancak köklü bir inkılapçılık geleneği olan Türkiye gibi bir ülkede çıkarılabilirdi. Zaten böyle bir inkılap kanunu dünyada emsali görülmüş bir şey de değildir. Ölmüş bir şahsiyet için özel bir kanun ilk defa Türk inkılapçıları tarafından çıkarılıyor ve tarihteki mümtaz yerini alıyordu. Kanunun birinci maddesi şöyle: "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye 1 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır. Dipnot TBMM Tutanak Dergisi Dönem 9 Cilt 7 Toplantı No. 1. Aslında böyle bir kanunun çıkarılabilmiş olması Türkiye'de 1923 sonrasında yönetici elitin neyin peşinde olduğunu da ortaya koymaya yeterdi. Kanun tasarısı ilgili komisyonda görüşülürken söz alan Ankara Milletvekili Selahattin Adil şöyle demişti. Tasarının esbabı mucibesinde şöyle bir cümle var. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde milletçe hissedilen büyük bir ihtiyaç tatmin edilmiş olacaktır. Arkadaşlar 1946 yılından beri milletin köylüsüyle kasabalısıyla temas ettiniz, dileklerini dinlediniz. Aman bize bir heykel dikin diyen tek bir vatandaşa rastladınız mı? Soldan alkışlar. Ankara Milletvekili Selahattin Adil bu kanunun ne demeye geldiğinin farkında görünüyordu. Bu meclis kürsüsünden acı acı şikayet ettiğimiz 27 senelik şeflik idaresi, mahsurlarını memlekete yapılan fenalıkları, hakiki cumhuriyetin ancak milletin sağduyusuna dayanarak mevki-i iktidara gelen bugünkü hukuki bir hükümetle vücut bulduğunu yüzlerce defa tekrar eden bizler değil miydik? Halk Partisi'nin binbir yolsuzluğunu zikrederken meclise hakim olan bu parti azalarının ne surette intihap olunduğunu bilmiyor muyduk? Şimdi bu geçmiş idareye şeflik veya diktatörlük demek tecavüz telakki olunarak söyleyen ve yazanı hapse mi mahkum edeceğiz? Öyle şey yok sesleri. Daha dün Arapça ezanı dini abidelerin açılmasını kabul eden ve anlaşılmaz bir hale sokulan dilimizi doğrultmaya çalışan bizler değil miyiz? Milletin ruh ve vicdanını anlamayan bazı dar görüşlü kimseler bu teşebbüslerimizi de Atatürk inkılabı gidiyor diye sui tefsir etmediler mi? Bu gibilere ben şahsen hak vermek zaruretini görüyorum. Çünkü kemali teessür ve teessüfle söylüyorum ki 27 senelik devirde riyakar, menfaatperest birçok yazarlar, hatipler, şairler milletin gösterdiği feragat ve fedakarlığa, kahramanlığa hemen hiç kıymet vermeyerek. Soldan alkışlar. Tek şahıs için uluhiyete kadar yükselten kasidelerle gençliğe birçok yanlış kanaatler, hakikate uymayan fikirler, kıymetler aksettirmişlerdir. Birçok hakaiki tarihiyeyi ketim veya tahrif etmişlerdir. Ensali Atiye'nin pek çok dersler alacağı bu mühim inkılabı ve tecdit devrine ait bir taraf tarihi yazılardan mahrum kalmasını demokratik bir idare nasıl tecviz edebilir? Fikir hürriyeti, yazı hürriyeti, vicdan hürriyeti prensiplerimizin tatbik şekli bu mudur? Aslında Selahattin Adil Atatürk'ü koruma adı altında neyin korunmak istendiğinin farkında görünüyor. Ama DP'yi iktidar sayarak yanılıyordu. Oysa DP asıl devlet partisinin taşeronuydu. Atatürk'ü koruma kanununun çıkartılmasını isteyense asıl devlet partisiydi. Aslında ölmüş bir kişi için kanun çıkararak dünya hukuk literatürüne önemli bir katkı yapanlar, bununla bütün bir dönemi eleştiri konusu olmaktan çıkarmayı amaçlıyorlardı. Aslında Atatürk'ü koruma kanunu 12 Eylül 1980 darbesini yapanların junta anayasasına koydukları 15. maddenin bir benzeriydi. Acaba junta anayasasının 15. maddesinden rahatsız olanların Atatürk'ü koruma kanunu gibi bir kanunun varlığından haberleri yok mudur? Kanun tasarısıyla ilgili olarak söz alan Giresun Milletvekili Arif Hikmet Pamukoğlu da konuşmasının bir yerinde şunları söylüyordu. Binaenaleyh her şahsın ve her şeyin üstünde bulunan Türk milletinin hakimiyet bakımından mevcudiyetini, bekasını, emniyet ve asayişini sağlayacak tedbirleri muhtevi ceza kanunu mevcut iken, bir Türk olmakla daima şeref duyduğunu, ne mutlu Türk'üm diyene vecizesiyle ishar ve tekrardan zevk duyan Atatürk'ün sağlığında, şahsı ve şahsi menfaatlerini korumaya kafi gelen ceza kanunumuz, acaba şimdi niçin kafi gelmiyor? Sağdan alkışlar. Neden son tecavüz hadisesinden sonra bir yenisi vuku bulmuyor? Koca bir milletin emniyet ve asayiş bakımından idaresine kafi görülen ceza kanunu, kafi addediliyor da hukuki bakımdan nihayet bir Türk vatandaşı olan Atatürk'ün emniyet ve asayiş yönünden ceza kanunu ile iktifa edilmeyerek, şahsı ve şahsi menfaatleri bakımından hususi bir kanun vaz ve tedvini cihetine gidiliyor. Bu tarzı telakki cemiyet için mevzu bir kanunun bir şahıs için kâfi addedilmemesi ve dolayısıyla hukuki bakımdan müsavatı ihlal etmesi hasebiyle Atatürk'ün aziz ruhunu da rencide edeceğine maddi ve manevi mevcudiyetimle kâni bir arkadaşınızım. Pamukoğlu konuşmasının bir yerinde de muhterem arkadaşlar, Atatürk her şeyden evvel bir Türktür. Bütün Türkler için mevzu o ceza kanunu, neden Atatürk için mevzu bahis olmasın? Türkler hukuken müsavi değil midirler? Kanun önünde eşit değil midirler? Anayasanın 69. maddesi bunu amir değil midir? Dünyada ölmüş bir kişi için özel kanun çıkarmanın ne demeye geldiği elbette üzerinde düşünülmesi gereken bir şeydir. Ama onca yüceltilen bir şahsiyetin ölümünden sonra kanunla korunmasının mantığı üzerinde düşünmek daha önemlidir. Aslında Atatürk'ü koruma kanunu mevzu olmayan bir kanundu. Ölmüş bir insan için kanun çıkarılmayacağına göre. Asıl amaç 1923-1950 döneminde yapılanları korumaktı. 48 yıldır da koruyorlar. Aynı 17 yıldır 12 Eylül Cuntası tarafından yapılanların da korunduğu gibi. 1950-1960 dönemi muvazaaya rağmen emekçi halk üzerindeki köylüler, Kürtler, Müslümanlar baskının görece hafiflediği, kitlelerin maddi yaşam koşullarının da görece iyileştiği bir dönem oldu. Dönemin sonlarına doğru ekonominin dar boğaza sürüklenmesi, DP hükümetinin baskıcı yöntemlere daha çok başvurması ama asıl Türkiye dışındaki gelişmeler, Irak'taki monarşinin General Kasım tarafından bir darbeyle devrilmesi 14 Temmuz 1958 ve darbe sonrasında Kürt hareketinin ivme kazanması, asıl devlet partisinin 10 yıllık aradan sonra kulisten sahneye çıkmasını gerektirmişti. Gerçekten monarşiyi bir darbeyle deviren General Kasım başlarda Kürtlerin ve komünistlerin desteğiyle yönetiyordu. Bir bakıma iktidarı Kürtlere ve komünistlere dayanıyor gibi görünüyordu. Molla Mustafa Barzani sürgünden dönmüş Bağdat'ta büyük ve coşkulu bir kitle tarafından devlet başkanı gibi karşılanmıştı. 7 Ekim 1958. Elbette Irak PDK'sının hareketi asla darbeye endeksi değildi. Darbe başlarda harekete ivme kazandırmıştı ve Kasım'la yollar çok geçmeden ayrılacaktı. Irak'taki hareketlenme Türkiye'de de yankılanmıştı. 1958'de Musa Anter ve Canip Yıldırım Diyarbakır'da ileri yurt başlığı taşıyan bir dergi yayınlamaya başlamışlardı. İstanbul ve Ankara'daki Kürt aydınları da kültürel örgütler biçiminde bir araya geliyorlardı. Bu durum Dersim ayaklanmasının kanla ezilmesinden 20 yıl sonra ilk Kürt hareketlenmesiydi. Chris Kuchera'nın yazdığı gibi baskı yüzünü göstermek için vakit kaybetmeyecekti. Dipnot: Chris Kuchera, La Mouvement National Kurd, Flammarion, Paris 1979. 1959'da Kasım, 59 Kürt aydını bir Kürt devleti kurmak için komplo kurmaktan tutuklanacaklardı. Aradan geçen yaklaşık 40 yıl sonra geriye bakıldığında 27 Mayıs darbesinin esas itibariyle Kürt hareketinin önünü kesmek için yapıldığını söylemek uygun düşüyor. Darbeden sonra Cunta'nın şefi Cemal Gürsel'in Kürtlere yönelik tehditleri de böyle bir izlenimi güçlendiriyor. Zira dönemin olaylarının tahlili askeri bir darbeyi davet edecek başkaca bir gerekçenin mevcut olmadığını ortaya koyuyor. Önemli olmakla birlikte bu konu üzerine burada daha fazla durmamız gerekmiyor. Bizim bu kitabımızın planı ve kurgusu bakımından önemli gördüğümüz bir iki noktaya değinmekle yetinmek zorundayız. Aksi halde kitabın hacmi arzu edilmeyen bir büyüklüğe çıkabilir. 27 Mayıs darbesi Türkiye solu tarafından, en azından onun en geniş kesimi tarafından ilerici sayılmıştır. Elbette darbe ve ilerici kelimelerini yan yana getirmek sevimsiz bir şey olduğu için haklı olarak ilerici darbe demekten çekinmişlerdir. Aralarında 27 Mayıs devrimi diyenler de vardı, hala da vardır. Böyle bir görüşün geniş bir kesime egemen olmasının nedeni toplumsal muhalefetle kanun maddeleri arasındaki ilişkinin niteliğini, belirleyiciliğin yönünü kavramaktaki basiretsizlikle ilgilidir. 10 yıllardan beri mayalanmakta olan muhalefetin 1960'dan sonra ivme kazanması, sanki bu yükselişin 27 Mayıs'ın bir sonucuymuş gibi algılanmasına neden olmuştur. Kafa karıştıran bir şey de 1961 Cunta Anayasası'nın görece bazı özgürlükçü ileri hükümler içermesidir. Bu tür yanılsamalar kanunları toplumsal güç dengelerinden ayrı birer şeymiş gibi görmekle ilgilidir. Oysa bir yasanın nasıl ve kimler tarafından çıkarıldığı önemlidir. Söz konusu yasanın hangi güçleri karşı karşıya getiren sürecin sonunda çıkarıldığına bakılmadan, içerdiği kimi hükümlere bakarak şurası burası ilericidir demek, sorunların uzağında duranların bir yanılsamasıdır. Bir kere bir yasanın çıkması sanıldığı kadar önemli değildir. 1924 Anayasası çıkarıldı ama hiç uygulanmadan tam 27 yıl geçti. Bir yasanın arkasında kimin durduğu önemlidir. Son tahlilde 1961 Anayasası 38 kişilik Cunta'nın Milli Birlik Komitesi eseridir. Bir kere tarihsel ve toplumsal perspektiften bakıldığında bir darbe anayasasının ileri olması mümkün değildir. Zira darbeler her zaman var olanı muhafaza etmek, değilse önceden kaybedileni yeniden kazanmak için yapılır. 27 Mayıs darbesi memlekete özgürlük getirmek için yapılmadığı gibi yapılması da mümkün değildi. Ülkeye özgürlük getirmek cuntacı bir subay kliğinin işi midir? Aslında 27 Mayıs darbesi 1946-1950 muvazaa muhalefeti ve DP iktidarı döneminde asıl devlet partisi aleyhine kaybedilen mevzileri yeniden kazanma girişimiydi. 1961 Anayasası da esas itibarıyla bu kayıpları ödünleyici ve takviye edici hükümler içeriyordu. Bir kere ordunun bürokrasi içindeki konumu takviye edilmiş, ordu sistem karşısında özerkleştirilmişti. İkincisi tabii Senatörlük Kurumu ve Milli Güvenlik Kurulu Anayasa Mahkemesi ve benzeri asıl devlet partisinin sahneye çıkmasını gerektirmeden işlerin kotarılmasını sağlayacak kurumlardı. Tipik bir burjuva rejiminde ordu Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıdır. Aynı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığı'na bağlı olması gibi. 1961 Anayasası orduyu devlet bürokrasisinin özel bir kesimi haline getirmiştir. Nitekim 10 yıl sonra gelen başka bir askeri darbe ilerici anayasayı şartlara uygun hale getirecekti. Eğer 1961 Anayasası ilerici güçlerin gerçekten özgürlüğe, demokrasiye ihtiyacı olanların bir dayatması sonucu kabul edilmiş olsaydı, 1971 cuntası tarafından iyice kuşa çevrilebilir, bir sonraki junta tarafından da çöpe atılabilir miydi? Darbeler her zaman muhalefeti ezmek, emekçi halk çoğunluğunu bulundukları mevzilerin gerisine püskürtmek, sömürü ve baskı düzenini takviye etmek için yapılır. Durum böyle olduğu halde Türkiye'nin siyasal entelektüel az gelişmişliği bu konudaki kafa karışıklığını beslemeye devam ediyor. Eğer 27 Mayıs darbesi yapılmamış olsaydı halkın değiştirilmesi gerekeni değiştirmesi olasılığı çok yüksekti. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi muvazaa oyununun da sonu olurdu. Başka türlü söylenirse memleketin sahiplerinin iktidarı son bulurdu. Öyleyse asıl devlet partisi erken davranacak ve kitlelerin süreci yönlendirmesinin önü kesilecekti. Bu niteliğinden ötürü 27 Mayıs darbesi bildik gerici darbelerden biriydi. Aynı 1971, 1980 ve 1997'deki 28 Şubat darbeleri gibi. 1960 darbesinin gerekçesi Kürt hareketinin ivme kazanması, 1971 darbesinin gerekçesi sol muhalefet ve ona eklemlenen Kürt muhalefetiydi. 1980 darbesi de sol Kürt ve İslami radikal muhalefeti ezmek üzere gündeme geldi. Elbette radikal İslam'ı ezmek için ılımlı İslam'ın desteğini almak gerekiyordu. İşte Türk-İslam sentezi bu amacı gerçekleştirmek için gündeme getirilmişti. 1997 darbesi ise sosyalistler her zaman hedefte kalmak şartıyla irticayı ve Kürtleri hedef almıştı. 28 Şubat darbesiyle ilgili rahatsız edici bir şey de darbecilerin kendilerini solcu ve solda sayanların bir kesimini de sivil toplum görüntüsü altında irticaya karşı harekete geçirebilmiş olmasıydı. 1923'te kendi iç hesaplaşmaları sayılmazsa Kemalist rejim 3 iç düşmanla mücadele ediyordu. Sosyalistler, Kürtler tepkilerini dini kavramlar ve sloganlarla dile getirenler. Aradan geçen yaklaşık 75-80 yıl sonra da aynı iç düşmanlarla cebelleşiyor. Memleketi iç düşmanlardan temizlemeye kaldığı yerden devam ediyor. Bu üç iç düşman bu toplumun yüzde kaçını teşkil ediyor ve geriye ne kalıyor? Bu durum üç şeyi gösteriyor. 1. Ne kadar zamanda nereye gelindiğini. 2. Çağdaşlık, laiklik, hukuk devleti velhasıl modern Türkiye cilasının altında var olanın gerçekten ne olduğunu veya demokratiklik, sosyal hukuk devleti denilenin neyi ifade ettiğini. 3. Sultan 3. Selim değilse Sultan 2. Mahmud zamanından beri Türkiye'nin aynı siyasal ideolojik komprador gelenek tarafından yönetildiğini.